Ayrım 26, Yaşam ve Yazgı 2. Kitap, Vasili Grossman, sayfa 283. 40. Bölüm. Mostovoskoy'un gece Obersturmbannführerliğinin yanına çağrılmasının üstünden bir haftadan fazla zaman geçmişti. Heyecanlı bekleyiş ve gerilim yerini ağır bir iç sıkıntısına bırakmıştı. Mostovoskoy dakikalar boyunca dostlarının da düşmanlarının da onu sonsuza dek unuttuklarını, dostlarının da düşmanlarının da onu güçsüz, bunamış, işi bitmiş, yaşlı bir adam olarak gördüklerini düşünmeye başlamıştı. Açık rüzgarsız bir sabah onu banyoya götürdüler. Bu kez SS muhafız içeri girmeyerek merdivenlere oturdu. Otomatik silahını yanına koyup bir sigara yaktı. Güneşli bir gündü. Güneş insanı ısıtıyordu. Ve anlaşılan asker rutubetli banyoya girmek istemiyordu. Banyoda çalışan savaş tutsağı Mihail Sidorovich'in yanına yaklaştı. ''Merhaba aziz yoldaş Mostovoskoy.'' Mostovoskoy bu beklenmedik durum karşısında bir çığlık attı. Kolunda revir pazı bendi, sırtında forması, elindeki bezi sallayarak Tugay komiseri Osipov karşısında duruyordu. Kucaklaştılar ve Osipov aceleyle konuştu. ''Banyoda bir iş almayı becerdim. Sürekli çalışan temizlikçinin vardiyasına ben geçtim. Sizinle görüşmek istiyordum.'' Kotikov'un generalin Zlatokrilis'in size selamları var. Anlatın bakalım önce nasılsınız, kendinizi nasıl hissediyorsunuz, sizden ne istiyorlar, soyunun ve anlatın. Mostovoskoy o geceki sorguyu anlattı. Osipov Mostovoskoy'un patlak koyu renk gözlerine bakarak şöyle dedi. Sizin aklınızı çelmek istiyorlar ahmaklar. Ama niye? Amaç ne? Amaç? Belki tarihsel birkaç bilgi, parti kurucularının ve önderlerinin kişilikleri ilgilerini çekiyordur. Belki bir beyanname, konuşma, mektup talebiyle ilgilidir. Umutsuz bir girişim dedi Mostovoskoy. Size işkence yapacaklar Mostovoskoy yoldaş. Sonu olmayan salakça bir girişim diye yineledi Mostovoskoy ve anlatın bakalım sizde ne var ne yok diye sordu. ''Beklediğimizden daha iyi.'' dedi Osipov fısıltıyla. ''En önemlisi fabrikada çalışanlarla bağlantı kurmayı başardık. Otomatik tabanca ve el bombası olmak üzere bize silah gelişi başladı. İnsanlar silahları parça parça getiriyorlar. Gece bloklarda montajını yapıyoruz. Elbette şimdilik çok küçük miktarlarda.'' ''Bu yer şovun işi, aferin.'' dedi Mostovoskoy ve gömleğini çıkarıp göğsünü ve kollarını inceledikten sonra yaşlılığına yine sinirlendi. Üzüntüyle kafasını salladı. ''Partiden kıdemli bir yoldaş olarak size bildirmek zorundayım. Yer şov artık bizim kampta değil.'' dedi Osipov. ''Nasıl olur? Onu Buchenwald kampına gönderdiler.'' ''Ne diyorsunuz?'' diye bağırdı Mostovoskoy. ''Harika bir delikanlıydı.'' Buchenwald'da da harika bir delikanlı olarak kalacak. Peki nasıl oldu bu iş? Osipov kaşlarını çatarak şöyle dedi. Yönetimde birdenbire bir iki başlılık ortaya çıktı. Pek çoklarında Yerşov'dan yana kendiliğinden ortaya çıkmış bir eğilim vardı. Bu da onun başını döndürüyordu. Hiçbir şekilde merkezin emrine uymuyordu. Karanlık, yabancı bir adam. Her adımında durum karışıyordu. Yeraltının ilk kuralı çelikten bir disiplindir. Oysa bizde partili ve partisiz olmak üzere iki merkez ortaya çıkmıştı. Durumu tartıştık ve karar aldık. İdari büroda çalışan Çek yoldaş Yerşov'un kartını Buchenwald'a gitmek üzere ayrılanlar grubuna gizlice koydu. Onu da otomatik olarak listeye dahil ettiler. Daha basit olamazdı dedi Mostovoskoy. ''Komünistlerin oy birliğiyle aldığı karar bu şekildeydi.'' dedi Osipov. Sefil giysisi içinde elinde bezle sert metin, haklı olduğundan hizmet ettiği davayı insanların yazgısı üzerinde en yüksek karar verici olarak görme hakkından emin bir halde Mostovoskoy'un karşısında duruyordu. Büyük bir partinin kurucularından biri olan çıplak, yaşlı adam ise zayıf, kuru omuzlarını yukarı kaldırmış, başını iyice öne eğmiş oturuyor ve susuyordu. Lis'in çalışma odasının o geceki hali tekrar canlandı gözlerinin önünde ve yine bir korku kapladı her yanını. Yoksa Lis yalan söylemiyor muydu? Yoksa bir adam gizli saklı bir güvenlik amacı olmadan başka bir adamla konuşmak mı istiyordu sadece? Doğruldu ve her zamanki gibi 10 yıl önce kolektifleştirme zamanındaki gibi aynen gençlik yoldaşlarını cellat kütüğüne gönderen siyasi mahkemeler dönemindeki gibi bu karara uyuyorum. Bir parti üyesi olarak bu kararı kabul ediyorum dedi ve sıranın üstünde duran gocuğunun aslarından birkaç kağıt parçası çıkardı. Bunlar onun hazırladığı bildirilerdi. Birden karşısına İkonnikov'un yüzü, onun inek gözleri çıktı ve Mihail Sidorovich bu anlamsız iyilik vaizinin sesini tekrar duymak istedi. İkonnikov'u sormak istiyordum dedi Mihail Sidorovich. Çek onun kartının yerini değiştirmedi mi? Sizin yaşlı meczup dediğiniz adam mı? İdam edildi. Ölüm kampının inşaatında çalışmayı reddetti. Keyze'ye onu vurması emredildi. O gece kamp bloklarının duvarlarına Mostovoskoy'un Stalingrad çarpışması ile ilgili olarak yazdığı bildiriler yapıştırılmıştı. 41. Bölüm. Savaş bittikten kısa bir süre sonra Münih Gestaposu'nun arşivinde Batı Almanya'daki toplama kamplarından birindeki yeraltı örgütü davası ile ilgili soruşturma belgeleri bulundu. Davanın kapanış belgesinde örgüt üyeleri hakkında verilen hükmün yerine getirildiği, idam edilenlerin cesetlerinin krematoryumda yakıldığı belirtiliyordu. Listenin en başında Mostovoskoy'un adı vardı. Soruşturma belgelerinin incelenmesi, yoldaşlarına ihanet eden provokatörün adını saptama olanağı vermiyordu. Belki de Gestapo onu da ele verdiği insanlarla birlikte idam etmişti. 42. Bölüm. Gaz odası, zehirli madde deposu ve kremasyon fırınlarında hizmet eden Sonderkommando'nun yani özel birimin lojmanı sıcak ve rahattı. Bir numaralı tesiste sürekli çalışan tutuklular için de iyi koşullar yaratılmıştı. Her yatağın yanında bir sehpa, kaynamış su dolu bir sürahi vardı. Yatak aralarındaki boşlukta yolluk seriliydi. Gaz odasına hizmet eden işçiler muhafız gözetiminde değildi. Ayrı bir yerde yemek yiyorlardı. Sonderkommando'dan Almanlar lokanta sisteminde yemek yiyorlardı. Her biri kendi menüsünü oluşturabiliyordu. Sonderkommando'daki Almanlar kategori dışı maaş alıyorlardı. Aktif birliklerde çalışan aynı rütbedeki askerlere göre hemen hemen 3 kat fazlaydı maaşları. Aileleri konut ayrıcalıklarından, en yüksek normlarda yiyecek maddesi temininden, hava saldırısı tehdidi olan bölgelerden öncelikle tahliye edilme hakkından yararlanıyorlardı. Er Rose gözetleme penceresinin önünde nöbet tutuyordu ve süreç tamamlandığında odanın boşaltılması emrini veriyordu. Ayrıca dişçilerin iyi niyetli ve düzgün bir şekilde çalışmasını da gözlemesi gerekiyordu. Tesisin başkanı olan Sturmbannführer Kaltluft'a bu iki görevin birlikte yapılmasının zorluklarını birkaç kez rapor etmişti. Rotze, yukarıda gaz verilişini izlerken dişçilerin çalıştığı ve taşıyıcıya yüklemenin yapıldığı, aşağıda işçiler gözetimsiz kalıyorlar, hilekarlık ve hırsızlık başlıyordu. Rotze işine alışmıştı. Gözetleme camından bakarken ilk günlerdeki gibi heyecanlanmıyordu artık. Ondan önce bu görevi yapan askeri özel bir görev yerine getiren bir SS askerine değil, 12 yaşında bir erkek çocuğuna yaraşır bir işle uğraşırken yakalamışlardı. Rotze arkadaşlarının neden bir takım edepsizce imalarda bulunduklarını ilk başta anlamamıştı. Ancak daha sonra işin iç yüzünü öğrendi. Alışmış olsa da yeni işi hoşuna gitmiyordu Rotze'nin. Çevresinin ona gösterdiği bu alışılmamış saygı onu heyecanlandırıyordu. Yemekhanedeki garson kızlar yüzünün neden solgun olduğunu soruyorlardı. Rotze kendini bildi bileli annesinin hep gözü yaşlıydı. Babasını nedense hep işten çıkarıyorlardı. Sanki işten attıklarından daha az işe kabul ediyorlardı. Rotze hiç kimseyi rahatsız etmeyen yumuşak, ürkek yürüyüşünü, komşulara ev sahibine, ev sahibinin kedisine, okulun müdürüne ve köşede dikilen polis memuruna yönelik kaygılı ve sevimli gülümsemesini büyüklerinden almıştı. Sanki yumuşaklık ve güler yüzlülük onun karakterinin en önemli özellikleriydi ve içinin yıllarca gösteremeyeceği kadar çok nefretle dolu olduğuna kendisi de hayret ediyordu. Sonderkommando'ya girmişti. İnsan ruhundan çok iyi anlayan başkan onun yumuşak kadınsı karakterini fark etmişti. Gaz odasında Yahudilerin çırpınmalarını izlemekte çekici bir şey yoktu. Rose tesisteki işten hoşlanan askerlere karşı antipati duyuyordu. Sabah vardiyasında gaz odasının kapısında nöbet tutan savaş tutsağı Yuchenko son derece sevimsiz geliyordu Rose'ye. Bu adamın yüzünde hep çocukça, o nedenle de çok sevimsiz bir gülümseme vardı. Rose işini sevmiyordu ama bu işin gizli ve açık bütün yararlarını biliyordu. Her gün iş bitimine doğru sağlam yapılı bir adam olan diş hekimi, Rotze'ye içinde birkaç tane altın diş kaplaması olan küçük bir kağıt paket veriyordu. Bu minik paketler kamp yönetimine giden değerli madenin çok küçük bir kısmını oluşturuyordu. Ama Rotze karısına iki defa yaklaşık birer kilogramlık altın vermişti. Bu onların aydınlık geleceğiydi. Rahat bir yaşlılık hayalinin gerçekleşmesi demekti. Zaten gençliğinde zayıf ve ürkekti, yaşam için gerçek bir savaş yapamazdı. Partinin tek bir amacının olduğundan, zayıf ve küçük insanların iyiliğini amaç edindiğinden asla kuşku duymazdı. Hitler'in izlediği politikanın hayırlı sonuçlarını artık kendi üzerinde hissediyordu. Zayıf ve küçük bir insandı ama onun ve ailesinin yaşamı kıyaslanmayacak kadar kolaylaşmış ve düzelmişti. 43. Bölüm. Anton Himelkov yaptığı işten zaman zaman çok büyük korku duyuyordu ve geceleri ranzasında yatarken Trofim Yuchenko'nun kahkahası kulaklarına gelince ağır soğuk bir şaşkınlık hissediyordu. Yuchenko'nun gaz odasının hava geçirmez kapağını kapatan uzun ve kalın parmaklı elleri her zaman kirli görünürdü. Yuchenko'nun elini uzattığı ekmek tabağından ekmek almak hoş bir şey değildi. Yuchenko sabah vardiyasına çıkarken ve demir yolu tarafından gelen kafileyi beklerken mutlu bir heyecan içindeydi. Kafilenin hareketi ona dayanılmaz şekilde yavaş geliyordu ve boğazından ince sızlanan bir ses çıkarıyor, pencere camının arkasından serçeleri izleyen bir kedi gibi çeneleri hafif hafif oynuyordu. Himelkov için bu adam bir huzursuzluk nedeniydi. Elbette Himelkov da içki içebilir, sarhoşken sıra bekleyen bir kadınla biraz eğlenebilirdi. Sonderkommando işçilerinin kadın seçmek için soyunma odasına geçtikleri dar bir gedik vardı. Erkek erkektir, Himelkov bir kadın ya da genç kız seçer, onu barakanın boş bölmelerinden birine götürür ve yarım saat sonra geri getirir, sonra bekçiye teslim ederdi. O susardı, kadın da susardı. Burada bulunmasının nedeni kadınlar ve içki değildi. Gabardin pantolon da değildi, komutan çizmeleri de değildi. 1941 yılının 1 Temmuz günü tutsak düşmüştü. Boynuna ve kafasına dipçikle vurmuşlardı. Kanlı dizanteri olmuştu. Paramparça çizmelerle karda yürütmüşler. Üzerinde mazot lekeleri olan sarı bir su içirmişlerdi. Bir beygir leşinin kara etinden iğrenç kokan parçalar koparmıştı parmaklarıyla. Çürük şalgam ve patates kabukları yemişti. Tek bir seçimi vardı. Yaşam. Başka bir şey istemiyordu. Açlık ve soğuk yüzünden defalarca ölümden dönmüştü. Dizanteriden ölmek istemiyordu. Kafasında 9 gramlık bir metal parçasıyla düşüp ölmek istemiyordu. Şişmek ve ayaklarından yukarı yükselen suyun içinde boğulmak istemiyordu. Suçlu değildi. Kerç kentinde berberdi. Hiç kimse hiçbir zaman onun hakkında kötü düşünmezdi. Ne akrabaları, ne avlu komşuları, ne ustası, ne birlikte içki içtiği, iste kurutulmuş kefal yediği ve domino oynadığı arkadaşları. Ve o Yuchenko ile arasında ortak bir şey olmadığını düşünürdü. Ama zaman zaman Yuchenko ile aralarındaki fark önemsiz bir şeymiş gibi gelirdi. Tanrı ve insanlar için işe hangi duyguyla, biri neşeli, diğeri neşesiz, gittikleri önemli miydi? İş aynı işti. Ama anlamadığı şey Yuchenko'nu onu rahatsız etme nedeninin onun kendisinden daha fazla suçlu olması değildi. Yuchenko onu korkutuyordu aynı zamanda. Doğuştan gelen çirkinliği bu korkuyu haklı çıkarıyordu. Oysa o, yani Himelkov, bir ucube değildi, insandı. Faşizm döneminde insan olarak kalmak isteyen bir insan için hayatta kalmaktan daha kolay bir seçimin ölüm olduğunu pek net olmasa da biliyordu. 44. Bölüm. Tesisin başkanı Sonderkommando'nun komutanı Sturmbannführer Kaltluft, dağıtım merkezinin ertesi gün gelecek Katarların listesini her akşam vermesini sağlamıştı. Kaltluft, işçilerine yapacakları işle ilgili vagonların toplam sayısı, gelen insanların miktarı gibi bilgileri önceden veriyordu. Katar'ın hangi ülkeden geldiğine bağlı olarak tutuklulardan oluşan yardımcı ekipler, berberler, muhafızlar, taşıyıcılar çağrılıyordu. Kaltluft disiplinsizliği sevmezdi, içki içmezdi ve emri altındakiler sarhoş olursa sinirlenirdi. Sadece bir gün onu neşeli ve canlı görmüşlerdi. Paskalya'da ailesinin yanına gitmek üzere otomobile bindikten sonra Sturmführer Han'ın yanına çağırmış ve ona büyük yüzlü ve büyük gözlü kızının babasına benzeyen küçük bir kızın fotoğraflarını göstermişti. Kaltluft çalışmayı severdi, boşa zaman harcanmasına acırdı. Akşam yemeğinden sonra kulüp lokallerine uğramaz, kağıt oynamaz ve film seyretmezdi. Noel'de Sonderkommando için çam ağacı süslenmiş, amatör bir koro şarkı söylemişti. Akşam yemeğinden önce de ücretsiz olarak iki kişiye birer şişe Fransız konyağı vermişlerdi. Kaltluft kulübe yarım saatliğine uğramış ve parmaklarındaki taze mürekkep lekelerini herkes görmüştü. Noel akşamı bile çalışıyordu. Bir zamanlar anasının babasının köydeki evinde kalmış ve yaşamının bu evde geçeceğini düşünmüştü. Köyün sakinliği hoşuna gidiyordu, çalışmaktan korkmuyordu. Babasının çiftliğini genişletmeyi hayal ediyordu. Domuz yetiştirmekten, şalgam ve buğday üretiminden elde edilen gelir o kadar fazla olmasa da tüm yaşamını rahat ve sakin baba evinde geçirecek gibi geliyordu. Ama yaşam başka şeyler gösterdi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda cepheye gitti. Yazgının onun için döşediği yoldan yürüdü. Yazgı onun köyden askere, siperlerden karargah muhafızlığına, idari bürodan yaverliğe, imparatorluk emniyet merkez teşkilatında çalışmaktan, kampların yönetiminde çalışmaya, en sonunda da ölüm kampındaki Sonderkommando'nun başkanlığı görevine geçmesini uygun görmüştü. Eğer Kaltluft'un Tanrı'nın mahkemesi önünde cevap vermesi gerekirse, ruhunu aklayarak yargıcı iştenlikle yazgının onu 590 bin insanı öldüren bir cellat olma yoluna ittiğini söylerdi. Dünya Savaşı, dev ulusal halk hareketi, kararlı bir parti, devlet zorunluluğu gibi çok büyük güçlerin iradesi karşısında o ne yapabilirdi? Kim kendi istediği gibi yüzecek durumdaydı? O bir insandı, babasının evinde yaşayabilirdi. O gitmiyordu, onu arkasından itiyorlardı. O istemiyordu, onu götürüyorlardı. Parmak çocuk gibi gidiyordu. Yazgı onu elinden tutmuş götürüyordu. Kaltluft'un işe gönderdiği kişiler de, Kaltluft'u işe gönderen kişiler de Tanrı'nın önünde aynı şekilde ya da aşağı yukarı aynı şekilde kendilerini haklı gösterebilirlerdi. Kaltluft'un Tanrı'nın mahkemesi önünde kendini aklaması gerekmiyordu. Dolayısıyla Tanrı'nın da Kaltluft'a dünyada suçlu insanlar olmadığını kanıtlaması gerekmiyordu. Tanrı'nın mahkemesi, devletin, toplumun mahkemesi var ama bir de yüksek mahkeme var. Bir günahkarın diğer günahkara karşı mahkemesi. Günahkar insan totaliter devletin gücünü ölçüyordu. Sınırsız büyük bir güçtü bu. Bu korkunç güç propagandayla, açlıkla, yalnızlıkla, kampla, ölüm tehdidiyle, ortadan kaybetmekle ve şerefsizlikle insanın iradesine ket vuruyordu. Ancak yoksulluk, açlık, kamp ve ölüm tehdidi altında insanın attığı her adımda koşullanmanın yanında her zaman insanın ket vurulamamış iradesi de ortaya çıkar. Zonderkommando başkanının köyden siperlere, partisiz küçük burjuva anlayışından bilinçli Nasyonel Sosyalist Parti üyeliğine uzanan yaşam yolunun her yerinde her zaman iradesinin izleri kalıyordu. Yazgı insanı elinden tutup götürür ama insan istediği için gider, istememek onun elindedir. Yazgı insanı götürür, insan yok edici güçlerin aracı haline gelir. Ama bunu yaparken kendisi de kazanır, kaybetmez. Bunu bilir, kazanmaya doğru gider. Korkunç yazgının ve insanın amaçları farklı ama yolları aynıdır. Hükmü okuyan günahsız ve merhametli ilahi yargıç değil, devletin ve toplumun iyiliğini kılavuz edinerek hareket eden yüksek devlet mahkemesi değil. Bir aziz, bir mümin değil, faşizmin ezdiği totaliter devletin korkunç gücünü kendisi de hisseden, kendisi de baş eğen, korkan, zavallı, kirli ve günahkar insandır. Şöyle diyecektir insan, bu korkunç dünyada suçlular var, sen suçlusun. 26. ayrımın sonu, sayfa 294.